Ayrım 17.
Tahta döşemeye serilmiş, bastırılmış ottan şiltesi vardı. Şiltenin üstüne bir at çuluğu, onun da üstüne at teri kokan kaputunu sererdi. Dünyada bütün malı mülkü bu kaput, bir de koyun derisi gocuğu. Tikon, kanlı canlı, dudakları kalın, aklı kıt bir kazaktı. Lükerya ile yaşar, şaşkayı müthiş ama gereksiz kıskanırdı. Her ay bir kere olsun, ihtiyarı yağlı gömleğinin yakasından kavrayıp ahırın ardına çeker, ''Bana bak ihtiyar'' derdi. ''Benim karıya göz komyasın ha?'' Şaşka manalı manalı göz kırpardı. ''Vallahi hiç belli olmaz. Yaşından utan bir adam. Ne yapalım, çiçek bozuğu karılara bayılırım ben. Çektim mi botkayı gelsin bir çopur suratlı. Başka şey istemem artık. Ne kadar çok çopuru olursa böylesinin o kadar severiz biz.'' ''Ulan senin yaşında kocamı şerif, günah be. Bir de üstelik atları iyi ediyorsun. Kitap nedir bilen adamsın sözde.'' ''Ben her şeyi iyi ederim.'' dedi Şaşka inatla. ''Uzak dur Lükerya'dan, karışmam. Böyle devam etmez bu.'' ''Lükerya'yı aldım gitti dostum. Sen artık helalleş onunla. Aklıma kodum, kaçıracağım. Fıstıklı lokum gibi karı. Yalnız fıstıklarını almışlar işte. Yerleri kalmış. Tam bana göre.'' ''Yakalamayayım sizi, öldürürüm.'' derdi Tikon içini çekerek. Cebinden birkaç mangır çıkarırdı. Yegudne'de hayat küllenmiş ateş misali uyuşuk, hareketsiz geçiyordu. Çiftlik işlek yollardan uzak bir vadideydi. Sonbahar geldi mi, nahiyeyle ve çevredeki tüm köylerle bağlantısı kesilirdi. Kışın ormanda inlerinden dışarı uğrayan kurt sürüleri çiftliğin yakınına, tepenin ardına kadar gelip ulumalarıyla atları ürkütünce Tikon efendisinin çiftesini alır çayıra çıkardı. Lükerya fırın kapağı genişliğinde tombul kıçını sedirde kıvrım kıvrım kıvırır, yüreği çarpa çarpa çiftenin sesini beklerdi. Yuvarlak çopur yanaklarının üstünde derinden bakan küçücük gözleri karanlığa dikilir kalırdı. Dazlak kafa Tikon hayalinde yakışıklı mı yakışıklı, gözünü tehlikeden esirgemez bir delikanlıydı. Hizmetkarlar bölümünün kapısını çalar, Tikon içeri girerdi. Lükerya bir koşu gider, adamın buz kesmiş köhne kemiklerini ısıtmak için boynuna sarılırdı. Yazın akşamın geç saatlerine kadar Yogodne'den ırgat çığrışması eksik olmazdı. Lisinski 450 dönüm toprağa tahıl ekiyordu. Arada bir çiftliğe gelen Yevgeni fidanlıkta, meyve ağaçlarının arasında, çayırda canı sıkkın dolaşır ya da bütün sabah gölün kıyısında balık tutardı. Orta boylu, geniş omuzlu bir gençti Yevgeni. Saçını kazak usulü sağa yatırırdı. Subay gömleği her zaman üzerine tıpatıp biçiliydi. Gregor çiftlikte ilk günlerini sık sık küçük beyin yanında geçirirdi. Bir gün Benjamin gülümseyerek hizmetkarlar bölümüne geldi. ''Küçük bey seni istiyor.'' dedi. Gregor Yevgeni'nin odasına gitti. Kapıda durdu. Subay bir iskemle gösterdi ona. Gregor ilişti. ''Bizim atları nasıl buluyorsun?'' Lisnitski sordu. ''İyi atlar. Kırat çok iyi. İyi talim ettir onu ama sakın dört nal kaldırma.'' Şaşka dede söylediydi. ''Peki Krepiş'e ne diyorsun? Şu doğruyu mu diyorsunuz? Parayla ölçülmez onun değeri. Yalnız tırnağını zedeledi geçende. Bir an önce nallamalı.'' Küçük bey gri gözlerini kısıp sordu. ''Mayıs'ta eğitime gideceksin değil mi?'' ''Evet. Ben atamanla konuşurum. Gitmesen de olur.'' ''Sağ olun beyim.'' Sustular. Yevgeni üniformasının yakasını çözdü. Kadın göğsü gibi bembeyaz göğsünü kaşıdı. ''Aksinya'nın kocası gelip onu elinden alır diye korkmuyor musun?'' ''Boş verdi artık, almaz.'' ''Nereden biliyorsun?'' ''Köye nal çivisi almaya gittiydim geçen de. Bir tanıdığa rastladım. Stepan durmadan içiyormuş. İstemiyorum Aksinya'yı artık. Beş para vermem diyormuş. Daha güzelini bulacağım kendime diyormuş.'' ''Aksinya güzel kadın hani.'' Lisinski düşünceli düşünceli Gregor'un tepesinden öteye bakıp gülümsedi. ''Fena değildir.'' dedi Gregor. Yüzü asıldı. Yevgeni'nin istirahat süresi sona ermek üzereydi. Artık kolunu boynuna bağlamıyor, dirseğinden bükmeden yukarı kaldırabiliyordu. Son birkaç gün Gregor'un odasından eksik olmadı. Aksinya pis odayı tertemiz badanalamış, pencerelerin pervazlarını sabunlu sularla yıkamış, döşemeyi de tuğla tozuyla bir güzel ovmuştu. Şenlenip yüzü gülen küçücük odanın içine kadınsı bir rahat kokusu sinmişti. Küçük ocaktan sıcaklık taşıyordu. Yevgeni kısa süvari kürkünü sırtına atar, hizmetçiler bölümüne yollanırdı. Hep de Gregor'un atların başında olduğu zamanı seçerdi. Önce mutfağa giderek bir iki dakika Lukerya ile şakalaşır, sonra evin öbür yarısına geçerdi. Bir gün ocağın yanında tabureye oturdu. Kamburunu çıkardı. Arsız arsız sırıtıp Aksinya'nın yüzüne baktı. Aksinya sıkıldı. Elinde şişler hep titredi. "Evet Aksinya, nasılsın? Ne var ne yok bakalım?" diye sordu Yevgeni. Bir yandan cigarasını üfürüyordu. Sonunda odanın içi masmavi duman oldu. "Çok iyiyim, sağ olun." Aksinya gözlerini kaldırdı. Yevgeni'nin gönlünde yatan isteği apaçık ortaya koyan sessiz bakışı karşısında kulaklarının ucuna kadar kızardı. Sorduğu sorulara karmakarışık cevaplar verdi. Gözlerine bakmaktan kaçınıyor, odadan çıkıp gitmek için fırsat kolluyordu. "Gideyim ördeklere yem vereyim bari," dedi. "Otur biraz daha, ördekler beklesin." Yevgeni gülümsedi, bacak bacak üstüne attı. Genç kadının geçmişine dair birbiri ardına sorular sorarken sesi tıpkı babası gibi kalın kalın çıkıyordu. Billur gibi saydam gözlerinde açık saçık özlemler okunuyordu. Gregor geldiği zaman Teğmen'in gözlerindeki ateş sönüverdi. Bir cigara uzattı ona, sonra çıktı gitti. "Ne istiyordu?" Aksinya'nın yüzüne bakmadan sordu Gregor. "Ben ne bileyim?" Genç kadın subayın bakışlarını hatırlayıp güldü zoraki. Geldi içeri, böyle oturdu Grishka. Kamburunu çıkarıp nasıl oturduğunu Yevgeni'nin Gregor'a gösterdi. Oturdu da oturdu. Sonunda afakanlar bastı beni. Dizleri de amma sivriymiş. "Sen de karşısına geçip kırıttın tabii, değil mi?" Gregor öfkeyle gözlerini kıstı. "Pek de hevesliydim hani." "Dikkat et bak, günün birinde herifi merdivenlerden aşağı gönderirim, görürsün." Aksinya dudaklarında bir gülümsemeyle Gregor'u süzdü. Şaka mıydı söylediği, değil miydi bilemedim. Paskalya Perhizi'nin 4. haftasında kış çözüldü. Don'un kıyılarında akarsular kesildi. Üstten eriyen buz rengini değiştirdi. Sünger gibi şişti, kabardı. Bir gece tepelerden bu yana yaman bir rüzgar esmeye başladı. Hani o ayaza çevirecek dediklerinden. Ama gerçekte gelen baharın ta kendisiydi. Ertesi sabah havayı incecikten bir don çalmıştı. Öğleye varmadan toprak orada burada karını attı. Genizlere bir mart kokusu değdi geçti. Kiraz ağaçlarının donmuş kabuklarından çürüyen samandan gelen koku. Miron Grigorievich ağırdan ağırdan toprağı sürmeye hazırlanıyordu. Artık uzamaya başlayan günleri sundurmanın altında tırnaklarının ucunu sivriltmekle, Getka ile birlikte arabaya yeni tekerlekler yapmakla geçiriyordu. Perhizin 4. haftası yaşlı Grishaka oruç tuttu. Bir gün kiliseden döndüğünde üşümüş, mosmor olmuştu. Gelinine yakındı. "Papaz acımdan gebertti beni, iş yok bu herifte. Bir ağır keyelim." "Orucunu Paskalya'dan önce tutsaydın daha iyiydi," dedi Lukinichna. "Havalar da ılınırdı biraz." "Natalya'ya söyle de bana bir çift kalın çorap daha örsün," diye karşılık verdi ihtiyar. "Bu ayağındakilerle kurt olsa donar insan." Natalya hala Gregor'un kendisine döneceği umuduyla babasının yanında uşak gibi yaşıyordu. Yüreği onu bekliyor, aklının gerçeğe yakın sesini dinlemiyordu. Geceleri bezgin bir özlemle yatağında kıvranır durur, hak etmediği, beklenmedik utancının ağırlığı altında ezilirdi. Şimdi dertlerine bir yenisi eklenmişti. Sonunu korku içinde bekliyor, ormana düşmüş yağmur kuşu gibi çırpınıyordu odasında. Eve döndükten hemen sonra Mitka bir garip bakmaya başladı kız kardeşine. Bir günde merdiven başında yanına geldi, açıkça sordu. "Hala özlüyor musun Grishka'yı?"
"Sana ne, özlüyor muyum, özlemiyor muyum?
Avunmana yardımcı olurdum da." Natalya kardeşinin gözlerinin içine baktı. Orada gördüğünden dehşete düştü. Işıl ışıldı. Mitka'nın yeşil kedi gözleri merdiven başının basık ışığında göz bebekleri yağlı yağlı parlıyordu. Natalya kapıyı çarptı. Büyük babasının odasına koştu. Orada durup yüreğinin çarpıntısını dinledi. İki gün sonra Mitka avluda yine yanına geldi. Davarlara taze saman çevirmekten geliyordu. Düz saçlarına, papağına hep yeşil otlar takılmış kalmıştı. Natalya o sırada domuz yemliğine musallat olan köpekleri kovalıyordu. "Natalya, boşuna işkence ediyorsun kendine."
"Şimdi çağırıyorum babamı,"
diye haykırdı Natalya. Mitka'nın bakışlarından korunmak için ellerini yüzüne kaldırdı.
Aptallığı bırak. Defol git hadi lanet herif. Ne bağırıyorsun be? Çekil git Mitka. Gider söylerim babama. O ne biçim bakış öyle? Yerin dibine batasıca çocuk sen de.
Yerin dibine batmıyorum işte görüyorsun. Mitka yerin dibine batmadığını göstermek için ayaklarını yere vurdu. Kollarını iki yana açtı.
Dokunma bana Mitri.
Dokunmam şimdi ama geceleyin geleceğim. Tanrı hakkı için bak nasıl geliyorum diye Mitka cevap verdi.
Natalya titreye titreye avludan çıktı. O akşam şiltesini sandığın üstüne serdi. Kız kardeşini de yanına aldı. Bütün gece kıvrandı durdu yatakta. Tuz çarpılmışçasına yanan gözleri karanlığı delmeye çalışıyordu. Kulakları kirişteydi. İlk kıpırtıda feryadı koparmaya, evi birbirine katmaya hazır. Ama sessizliği tek bozan, komşu odada uyuyan Grishaka'nın horlaması, kız kardeşinin arada bir uykusunda çıkardığı iniltiler oldu. Günleri bitmez tükenmez bir acı ve keder içinde akıp gidiyordu. Mitka boşa çıkan evlenme teşebbüsünün acısını daha dindirememişti. Yüzü asık, asabi dolaşıyordu ortalarda. Her akşam köye dansa gidiyor, şafak sökmeden hemen hiç dönmüyordu. Köyün kocası gurbette hafif karılarıyla ilişki kurdu. Kumar oynamaya, Stepan Astakov'un evine gitmeye başladı. Babası oğlunun halini uzaktan gözlüyor, bir şey demiyordu. Paskalya yortusuna az kala bir gün Natalya, Mokov'un dükkanının orada Panteleimon Prokofievich'le karşılaştı. Panteleimon kıza seslendi.
Dursana bir dakika.
Natalya durdu. Kayınbabasının ona o kadar Gregor'u hatırlatan yüzünü görünce yüreği kalkıverdi.
''Niçin arada bir gelip bizi görmezsin?'' diye biraz çekingen sordu ihtiyar. Ona karşı kendisi bir suç işlemiş gibi gözlerini kaçırıyordu.
''Benimki seni bir özledi sorma. Belki bir gün gelirsin ha?''
Natalya kendine geldi.
''Sağ olun'' dedi.
Bir an süren bir duraklamadan sonra ''baba'' demek geliyordu içinden, ekledi.
Gelecektim Panteleimon Prokofievich. Evden işten başımı alamadım bir türlü.
Bizim Grishka ihtiyar acı acı başını salladı. Oyun oynadı bize namussuz. Ne iyi olacaktık hep beraber.
Ne yapalım baba dedi Natalya cırlak çıkan bir sesle. Kısmet değilmiş demek.
Natalya'nın gözlerinin dolduğunu gören Panteleimon ne yapacağını şaşırdı. Kızın dudakları içinden kopan ağlama isteğini önlemek için sıkılmıştı.
''Tanrı'ya emanet ol evladım.'' dedi Panteleimon. ''Üzülme onun için. Domuzun oğlu. Tırnağın olamaz senin o. Belki bir gün geri gelir. Gideyim göreyim diyorum ama kolay değil işte.''
Natalya başı göğsüne düşmüş, yürüdü gitti. Panteleimon yerinde sayıyordu. Birden koşuya kalkacakmış gibi. Köşeye dönerken Natalya arkasından baktı. İhtiyar bastonuna abanmış, seke seke alanın öte yakasına geçiyordu.
İlkbahar yaklaştıkça Stockman'ın dükkanında toplantılar seyreldi. Köylü tarlaya çıkmaya hazırlanıyordu. Stockman'ı görmeye ustabaşı Ivan Alekseyeviç ile valet geliyordu yalnız. David'i de beraber getiriyorlardı. Paskalya'dan önce büyük perşembe günü akşam erkenden dükkanda toplandılar. Stockman kerevete oturmuş, 50 kapiklikten yapılma bir gümüş yüzüğü törpülüyordu. Batan güneşin ışınları pencereden içeri akmıştı. Döşemeye pas sarısı, tozlu bir dikdörtgen düşmüştü. Ustabaşı bir yerden bir kerpeten aldı, elinde döndürdü.
''Geçen gün bir piston için beye gittim.'' dedi. ''Milerova'ya götürmekten başka çare yok. Burada onarılmaz. Na şu kadar çatlağı var.''
Küçük parmağıyla çatlağın boyunu gösterdi.
''Milerova'da fabrika var değil mi?'' diye sordu Stockman. Parayı törpülerken parmaklarının üstüne ince ince gümüş tozu yağıyordu.
''Çelik fabrikası, geçen yıl orada çalıştıydım.'' dedi Ivan.
''Çok işçisi var mı bari?''
''400 kadar. Peki nasıl yaşıyorlar?'' Stockman kelimeleri tane tane söyledi.
''Halleri vakitleri yerinde. O senin proleterlerinden değil. Çirkef mi çirkef herifler?''
''O neden öyle o?'' diye valet sordu. Cigara izmaritine benzeyen parmaklarını bacaklarının altına sokmuştu.
Saçı un tozundan kül rengine dönmüş değirmenci çırağı Davitka, atölyenin içinde volta atıyordu. Ayakları tahta talaşlarına gömülürken çıkan kokulu, kuru hışırtıya kulak verip gülümsüyordu. Sanki pırıl pırıl sonbahar yaprakları ile kaplı bir dere yatağında yürüyormuş gibiydi. Ayağı yumuşacık yapraklara gömülüyordu. Daha altta oynak, nemli toprak vardı. Durumları çok iyi ondan. Her birinin kendi evi, karısı, her türlü rahatı var. Yarısı da vaftizci. Fabrikanın sahibi kendisi vaizlik ediyor onlara. Araları iyi senin anlayacağın. Hepsinde bir kir, tırmıkla kazısan çıkmaz. O bilmediği sözü duyunca, ''Nasıl insanlar bu vaftizciler İvan Alekseyeviç?'' diye David söze karıştı. ''Vaftizciler mi? Onlar da kendilerine göre inanırlar Tanrı'ya. Bir çeşit mezhep işte.'' ''Her alık kendine göre kaybeder aklını.'' diye valet taşı gediğine koydu. ''Sergey Platinoviç'e gittim.'' İvan Alekseyeviç anlatmaya devam etti. Atyopin Tısalsa yanındaydı. Dışarıda bekle dedi bana. Orada otururken içeride ne konuştuklarını işittim. Mokov yakında Almanlarla savaş çıkacak diyordu. Kitapta okumuş. Atyopin ne cevap verse beğenirsin? Bilirsin Tısalsa nasıl konuşur. Savaş konusunda tabii sizinle aynı fikirde değilim. Çünkü... İvan Alekseyeviç Atyopin'i öyle güzel taklit ediyordu ki Davitka'nın ağzı açık kaldı. Gülecek oldu. Valetin alaylı alaylı kendine baktığını görünce hemen sustu. Almanya ile Rusya arasında savaş çıkmazdı diyordu. Sünkü diyordu. Almanya diyordu. Bizim buğdayımıza muhtas. Derken bir üçüncü ses kulağıma çalındı. Sonradan öğrendim. O subay var ya hani ihtiyar Lisnitski'nin oğlu oymuş. Almanya ile Fransa arasında savaş çıkacak dedi. Üzüm bağları yüzünden. Ama bunun bizimle bir ilgisi yok. Sen ne dersin Osip Davidoviç? İvan Stokman'a dönüp sordu. Stokman elindeki yüzüğe bakarak cevap verdi. Ben bir kehanette bulunamam, dedi. Valet atıldı. Bir kere onlar savaşı tutuşsun, biz de çaresiz karışırız. İsteyelim, istemeyelim, kulağımızdan tutup sürüklerler bizi de. Bakın çocuklar dinleyin, dedi Stokman. Kerpeteni ustabaşının elinden aldı usulca. Meseleyi adam akıllı açıklamak istediği belli. Ağırbaşlı bir tavırla konuşuyordu. Valet kerevete rahatça yerleşti. David dudaklarını büzdü. Kuvvetli dişleri ortaya çıktı. Her zamanki gibi kendine güvenle açık seçik konuşan Stokman, kısa, kesin, çoğunu ezbere öğrendiği kelimeler ve cümlelerle kapitalist ülkelerin pazarlar ve sömürgeler için nasıl birbirleriyle kapıştıklarını anlattı. Sonunda İvan Alekseyeviç endişeli endişeli sordu. İyi ama biz ne oluyoruz? Bize ne? Stokman güldü. Başkaları içip sarhoş olacak, senin başın ağrıyacak. Çocuk gibi konuşma, dedi valet zehir gibi bir bakışla. Ne demişler? Atlar tepişirken arada eşekler ezilir. İvan Alekseyeviç kafasının içinden çok ağır bir düşünce geçiyormuş gibi alnını kırıştırdı. Lisinski boyuna Mokoflarda ne arıyor? Kızın peşine mi düştü yoksa? Diye Davitka sordu o sırada. Korşunovların küçük oğlu ondan çabuk tuttu elini, dedi valet pis pis. İvan Alekseyeviç ne dolaşıp duruyor o subay ortalıkta? İvan Alekseyeviç dizinin altına kırbaç yemiş gibi birden toparlandı. Ne? Ne diyorsun? Uyuyor musun dostum? Lisinski'den söz ediyoruz. İkide bir istasyona gidip duruyor. Ha bir haberim daha var. Oradan geçiyordum. Kimi gördüm kapıda dersiniz? Grishka Melekov. Elinde kamçı duruyordu orada. Ne yapıyorsun burada Gregor? Diye sordum. Efendim Lisinski'yi Milerova'ya götürüyorum dedi. Onlar da arabacılık yapıyor diye Davitka açıkladı. Efendilerinin artığını temizliyor. Amma da azgın köpeksin sen de be valet. Herkesi dalıyorsun. Bir süre sustular. İvan Alekseyeviç gitmek için kalktı. Kiliseye gecikmemek için mi bu acele? Valet sinsi sinsi sordu. Ben her gün giderim kiliseye. Stokman konuklarını kapıya kadar geçirdi, dükkanı kapadı, kulübeye girdi. Paskalya'ya rast düşen pazardan bir gün önce, gece, gökyüzünü kalın kara bulutlar kapladı. Yağmur yağmaya başladı. Tatars köyünü çiğ bir karanlık sardı. Hava kararırken nehrin buzları sürekli uzun bir uğultuyla çatlıyordu. Kırılan ağır buz kitlesi altından fırlayan ilk buz parçası da suda göründü. 5 kilometre boyunca buzlar birden çözülüverdi. Sonra akıntıyla akmaya başladılar. Buz kümeleri birbirine yaslanıyor, kıyıya çarpıyor, halkı kiliseye çağıran çanların sesine ses katıyordu. Çarpışan, sürtüşen buzların saldığı sürekli uğultu, gıcırtı, ta köye kadar geldi. köy delikanlıları sulu karın örttüğü kilise alanında toplanmıştı. Kilisenin açık kapısından ayin mırıltıları duyuluyor, dışarıda delikanlılar gizlice kızları gıdıklayıp kaçamak öpücükler alıyor, birbirlerinin kulağına açık saçık hikayeler anlatıyorlardı. Kilisenin önündeki küçük bekçi kulübesine uzak, yakın köylerden gelmiş kazaklar doluşmuştu. Yorgun argındılar, odanın kokulu havasından gevşemiş, sıralara pencerelerin altındaki kerevetlere serilmiş uyuyorlardı. Kimi de merdivenin kırık basamakları üstünde hem cigara içiyor, hem havadan, kış ürününden söz ediyorlardı. ''Siz ne zaman çıkacaksınız tarlaya?'' ''Paskalya'dan sonra, ilk hafta içinde.'' ''İyi edersiniz, sizin oraların toprağı da kumludur.'' ''Kumlu çamur, derenin bu yanında toprak tuzlu hatta.'' ''Şimdi suyu içer toprak.'' ''Geçen yıl biz sürerken taş gibiydi, katı ve kuru.'' Bekçi kulübesinin önünde ince bir ses, ''Dunika, nereye girdin?'' diye sordu. Kilisenin kapısından kalın, kaba bir ses duyuldu. ''Ulan sevişecek başka yer mi bulamadınız? Defolun buradan, hadi domuzlar. Biraz daha sabredemediniz mi? Senin sevgilin yok mu? Gel öyleyse bizim kancığı öp.'' diye karanlığın içinden genç bir ses cevap verdi. ''Kancık mı? Şimdi gösteririm ben sana kancığı.'' Koşuşan ayak sesleri, gülüşmeler, kızların eteklerinin hışırtısı. Damdan düşen damlalardan cam sesi gibi sesler çıkıyordu. Yine o tembel, çamur gibi yapışkan ses duyuldu. ''Geçen de Prokor'dan bir pulluk almak istedim. 12 ruble vereyim dedim. Vermedi. Ucuza bir şey alınamıyor ki heriften.'' Bir fısıltı, bir hışırtı, bir çatırtıdır geliyordu. Dondan bu yana. Sanki güçlü kuvvetli, şen giyimli, kavak boylu bir kadın geçermiş gibi oralardan muazzam eteklerini sürüyerek. Gece yarısı eğersiz bir atın sırtında Mitka Korşunov zifiri karanlık geceyi yırtıp kiliseye geldi. Dizginleri atın boynuna doladı. Avcunun içiyle böğrüne vurup huysuzlanan hayvanı yatıştırdı. Bir an nal seslerini dinledi. Sonra kemerini düzeltti. Kiliseye girdi. Kapının ağzında takkesini çıkardı. Ensesi tertemiz kazılı başını saygıyla öne eğdi. Kadınları ite kaka mihraba yürüdü. Kazaklar solda kara bir yığındı. Sağda kadınlar rengarenk bir kalabalık. En ön sırada oturan babasının yanına gitti Mitka. O sırada haç çıkarmak için kolunu kaldıran babasının dirseğinden tuttu, kıllı kulağına eğildi. ''Baba, bir dakika dışarı gelsene.'' Birbirine karışık yoğun kokular arasından geçerken Mitka'nın burun delikleri açılıp kapanıyordu. Yanan bal mumu kokusu, terli kadın vücutlarının kokusu, yalnız Noel zamanı bir de Paskalya yortusunda gün yüzü gören sandıklanmış elbiselerin ölümcene kokusu, ıslak kösele, naftalin kokuları, daha başka bir sürü birbirinden ayırt edilmez koku çocuğu serseme çevirmişti. Kapıda babasının kulağına fısıldadı. ''Natalya ölüyor.'' Yortudan bir önceki pazar günü Gregor Yevgeni'yi istasyona bırakıp döndü. Havada beliren ılınma karları yemiş götürmüştü. Bir iki gün içinde yol orada burada kapkara ortaya çıktı. İstasyon dönüşü 35 kilometre kadar yolda bir Ukrayna köyü vardı. Gregor ırmağı geçerken az daha atları elden gidiyordu. Akşam erken vakit vardı köye. Bir gece önce ırmağın buzları kopup gitmiş, sular kabarmış, köpürmüş, çamurlanmıştı. Atlara yem vermek için durduğu han köyün dışında, ırmağın öte yanındaydı. Geceleyin sular daha da yükselebilirdi. Gregor bir an önce karşıya geçmeye karar verdi. Bir gün önce istasyona giderken buzlar üstünden geçtiği noktaya kadar sürdü kızağı. Baktı ırmak yatağını aşmış,